Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6D1400, Hicri Kameri 22 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 26 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ayetullah Behçet'i saygıyla anmak ve Batı Asya gelişmelerini dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, kötü niyetliler İran'ın komşularıyla ilişkilerini bozmak istiyor dedi. İran Kızılayı, politikamız insani yardım hizmetlerinin daha da yaygınlaştırılmasıdır açıklamasında bulundu. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro yakında Tahran'a gelecek. İsrail kabinesi Golan'daki Siyonist Yahudi sitelerinin yaygınlaşılmasına onay verdi. Yemen'in başkenti Suudi saldırganlar tarafından bombalandı. Kremlin Batı'ya gözdağı verdi. Amerika'da en az 1600 uçuşa Covid-19 engeli. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran hükümeti komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmeye odaklandığında ve bunu başardığında kötü niyetli taraflar bu tür ilişkileri bozmaya çalışması doğaldır ve bundan dolayı dikkatli olmamız gerekiyor dedi. İran Cumhurbaşkanı, İran'dan yapılan petrol ihracatındaki artışa değinerek, İran'ın petrol dışı ihracatı bu yıl bir önceki yıla göre %40 arttı diye konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın petrol dışı ihracatında %40'lık bir büyüme kaydedildiğini ifade ederek, Tahran'ın enerjisini komşu ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmek için kullandığını ve bu yolda başarıya ulaştığını vurguladı.
Noel münasebetiyle İran Yargı Kurumu, ülkenin yargı birimlerine ve savcılarına hitaben bir genelge yayınlayarak Hristiyan hükümlere 10 günlük izin talimatı verdi. Gulam Hüseyin Eşeğ'in ülke genelinde yargı birimlerine ve savcılara hitaben yaptığı genelgede şu ifadeler yer aldı. 2022 yeni yılı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu vesilesiyle ve tutukluların aileleriyle birlikte bulunmalarının olumlu ve yapıcı etkileri göz önünde bulundurularak ve Ceza İnfaz Kurumu Yürütme Yönetmenliği'nin 197. maddesinin uygulanmasında milli güvenliğe karşı hareket eden çete ve organize suçlar, ekonomik düzeni bozan silahlı soygun, adam kaçırma, kısas ve idam hükümleri dışındaki tüm Hristiyan tutuklular 10 gün izinli sayılır. Habere göre İranlı savcılar tamamı bu genelgeyi uygulamak zorunda ve doğru şekilde uygulanmasını gözetleyecekler.
İran'da Terör Mağdurlarını Savunma Derneği, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğumu yıl dönümü ve ilahi dinlerin takipçilerine ve Noel 2022'de dünyadaki tüm Hristiyanlara ve ilahi dinlerin diğer takipçilerine tebrik mesajı gönderdi. Mesajda şu cümlelere yer verildi: "Bu büyük peygamberin doğum günü, dinlerin öğretilerinin insan hayatında dostluk, barış ve huzurun yaratılmasındaki rolünü gözden geçirmek için bir fırsattır." Terör Mağdurlarını Savunma Derneği'nin tebrik mesajında ayrıca şu cümleler yer aldı: "Faydacılar, silah üretimi ve ihracatına dayalı ekonomilerle etnik ve dini çekişmeyi körüklediler ve uğursuz tekfir, aşırıcılık ve terör fenomeni yoluyla dünyayı barış ve güvenlikten mahrum bıraktılar." Mesajda Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın dünyaya, özellikle Hazreti İsa'nın gerçek takipçilerine mesajı, insan doğasına geri dönmeniz ve başkalarının haklarını ezmeyi ve ihlal etmeyi bırakmanızdır denildi. Terör Mağdurlarını Savunma Derneği mesajında dünya güçleri dinlerin öğretilerine gerçek bir bağlılık göstermedikçe ve çıkar uğruna totaliterlik ve silah üretimi ve satışı politikalarını sürdürmeye devam ettikçe bu bombaların ve silahların külleri altında erkek, kadın ve çocukların sesini duymadıkça hiçbir anmanın değerinin ve anlamının olmayacağına vurgu yapıldı.
İran Kızılay Kurumu Başkanı bu kurumun ana politikasının insan yardım hizmetlerini genişletmek için diğer ulusal toplumlarla iletişim ve etkili etkileşimi geliştirmek olduğunu belirtti. Pir Hüseyin Kulübent pazar günü Tahran'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi ofis başkanı ile bir araya geldi ve onu Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğumu ve yeni yıl için tebrik etti ve Uluslararası Komite'ye İran Kızılay'ına yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Kulübent, İran Kızılay'a Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi arasında devam eden üçlü işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Uluslararası Kızılhaç'ın İran Temsilciliği Başkanı Biriver'de insani yardım kuruluşlarının misyonunun ihtiyaç sahibi insanların yaşamlarını ve sağlıklarını desteklemek olduğunu belirterek, İran Kızılay'ı güçlü bir ulusal kurumdur. Biz bu kurumun deneyimlerini diğer ulusal kurumlara aktarmaya çalışıyoruz, tıpkı bu deneyimlerden yararlanmak ve öğrenmek istediğimiz gibi, dedi. Biriver, İran'a yönelik yasa dışı yaptırımların ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları olumsuz etkilediğini vurgulayarak, İran yaptırımlarının çok çeşitli boyutları var. Bizim çabamız bu yaptırımları kaldırarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, dedi.
Venezuela Cumhurbaşkanı halkının Amerika emperyalizmine karşı mücadelesine atıfta bulunarak hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve yakında Tahran'a geleceğini vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Lübnan'ın El Meyadin Haber kanalına özel bir röportajda Venezuela'ya yönelik Amerika yaptırımları, Venezuela'nın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri ve Filistin, Suriye ve diğer Arap ülkeleri dahil olmak üzere birçok tutumunu açıkladı. Röportajda Maduro, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye hayran olduğunu belirterek, "İran'a her girişimde İslam İnkılabı lideriyle konuşmayı seviyorum, o akıllı ve dirayetli bir insandır," dedi. Maduro, Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin üstün şahsiyetine de atıfta bulunarak, "İnsanlık Şehit Süleymani'ye karşı işlenen korkunç suçtan bir ders almalı," dedi. Venezuela halkı Amerika emperyalizminin ve müttefiklerin acımasız saldırılarına direndi. Buna rağmen Venezuela ekonomide adım adım gerçek ilerleme kaydediyor diyen Maduro, Amerika'nın kendisine ve eşine Venezuela'dan kaçması için yaptığı açık bir teklife de atıfta bulunarak, Venezuela halkına Bolivar'ın özlemlerini ve Chavez'in mirasına ihanet etmem ve Venezuela'yı Amerika emperyalizmine teslim etmem için bir hain olmam istendi dedi. Venezuela Cumhurbaşkanı Filistin meselesine de değinerek, ülkesinin Filistin'e desteği çok yönlü ve sonsuza kadar devam edecek dedi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın Viyana müzakerelerini 8. turunun arifesinde yaptırımları kaldırmasına ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Mihail Ulyanov, pazar günü attığı tweette İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin sözlerinin yaptırımların kaldırmasına ilişkin Viyana müzakerelerinin 8. turunun arifesinde olumlu bir mesaj olduğunu söyledi. Muhammed İslami, Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'na cumartesi günü verdiği röportajda İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın anlaşma, tüzük ve düzenlemelerine uygun olarak yürütüldüğünü ve ülkenin %60'ın ötesinde zenginleştirme niyetinde olmadığını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın nükleer programının endüstriyel üretim ihtiyaçlarının yanı sıra İranlı tüketicilerin belirli mallar için ihtiyaçlarını karşılamayı da desteklediğini vurguladı. Yaptırımların kaldırılması konulu 8. tur müzakereler 27 Aralık Pazartesi günü, yani bugün Viyana'da İran Dışişleri Bakan Yardımcıları ve 4+1 düzeyinde başlayacak. Yaptırımları kaldırmaya yönelik bu tür müzakereler Avrupalı tarafların müzakere masasına daha ciddi bir şekilde gelmeleri, medya baskısı ve propagandadan kaçınarak taahhütlerini yerine getirmek için pratik adımlar atmaları beklenirken başlıyor.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı bankaların faiz oranlarının düşürülmesinin ardından enflasyonu düşürme sözü verdi. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki AK Parti Danışma Konseyi toplantısında enflasyonu düşürme sözü verdi. Erdoğan, banka faiz oranlarını zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak olarak nitelendirerek faiz oranlarının enflasyon nedeni olduğunu söyledi. Türkiye'de enflasyon, liranın dolar karşısındaki göreceli kısıtlamasına rağmen %21'i aştı. Türk halkı artan fiyatları, işsizliği ve artan yoksulluğu protesto etmek için çok sayıda hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi pazar gecesi Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde köyleri bombaladığını duyurdu. İnsan Hakları Örgütü Suriyeli aktivistlerin Haseke eyaletindeki Tel Temer eteklerindeki köylerin bölgedeki Amerikan devriyelerinin sona ermesinden sonra bombalandığını bildirdi. Suriyeli aktivistler Türkiye'nin Tel Temer'in kuzeyindeki El Kuzeli'ye, El Tevil'e, Tel Tevil'e Aşuriha ve Ed-Derdara köylerine topçu ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdiler. Amerikan güçleri pazar günü öğleden sonra 2 helikopter ve 4 askeri aracın desteğiyle bölgede devriye gezdi. Devriye Haseke'nin kuzey ve batı banyolarında gerçekleşti. Türkiye ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde işgalci bir konumda. Ve bu bölgelerde hala bir grup Türk askeri bulunuyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri saldırısı Suriye ve halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından kınanıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk kesimi lideri Ersin Tatar bölgeye Türkiye'nin askeri müdahalesini destekledi. Tatar, Türkiye'nin rolünü ve Türk ordusunun Kıbrıs'taki varlığını görmezden gelemeyeceğiz dedi. Türkiye'den başka hiçbir ülke Kıbrıs Türk bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımazken Tatar, kimse bizden hükümetimizden vazgeçmemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni feda etmemizi beklemesin dedi. Yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kesiminin Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ilhak edilmesini amaçlayan her türlü anayasa değişikliğine karşı çıktı. Kıbrıs Adası 1974'te Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın ve iki ülke arasındaki askeri çatışmanın ardından kuzeyde Türk ve güneyde Yunan olarak ikiye ayrıldı.
Siyonist rejimin kabinesi terör rejimi İsrail'in işgalindeki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde yeni yerleşim birimlerinin yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. El Menar haber kanalına göre Siyonist rejim kabinesi dün işgal altındaki Golan'da Siyonist bir kasabada düzenlediği haftalık toplantısında işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim birimlerini iki katına çıkarılmasını kabul etti. Terör rejimi başbakanı Bennett de kabine toplantısından önce kabinesinin Golan Tepelerindeki yerleşimi arttırmak için çalışacağını söyledi. Daha önce İsrail basını Siyonist planlama ve barınma için 576 milyon şekel ayrılacağını ve işgal altındaki Golan'daki en büyük Siyonist yerleşim yeri olan Katser'in de 3300 Siyonist birimin ve 4000 yeni Siyonist birimin inşa edileceğini bildirdi. Arap 48 web sitesine göre Siyonistlerin yerleşim planı altyapının geliştirmesini, yeni Siyonist mahallelerin oluşturmasını, 2000 iş fırsatı sağlanmasını, Golan Tepelerinin ırkçı İsrail'de yenilenebilir enerji teknolojileri için bir merkeze dönüştürmesini içeriyor. İşgal altındaki Suriye'nin Golan bölgesi Siyonist rejimin 1967 6 gün savaşında İsrail'in işgaline geçti.
145 Filistinli sivil toplum grubu, Siyonist yerleşimciler ve terör rejimi İsrail ordusunun Batı Şeria'ya yönelik uluslararası saldırıların artması ve ardından Birleşmiş Milletleri işgali sona erdirmek için uluslararası bir cephe kurmaya çağırdı. El Kudüs El Arabiye'ye göre Filistin sivil toplum örgütleri pazar günü bir bildiri yayınladılar ve özellikle kuzeybatıda yerleşimcilerin yoğun saldırıları karşısında Filistin halkının uluslararası korunmasını sağlamak için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Bu kurumlar Siyonist saldırıları yaygın, ırkçı ve açık ve sistematik bir savaş şeklinde tanımladı. Filistin sivil toplum örgütleri de Filistinlilerin topraklarında kalabilmeleri için destek verilmesi çağrısında bulundu.
Suudi saldırganlar pazar gecesi Yemen'in başkenti Sana'yı yoğun bir şekilde bombaladılar. İRNA Ajansı'nın verdiği habere göre Sana'nın güneydeki El-Zubeyri ve Hayal Caddeleri Suudi saldırganlar tarafından yeniden bombalandı. El-Meyadine göre Suudi savaş uçakları Sana üzerinde uçmaya devam ediyor. Haber kanalı ayrıca Suudi savaş uçaklarının saldırıları sonucunda Sana'yı iki korkunç patlamanın sarstığını bildirdi. El-Meyadin kanalı saldırıların can ve mal kaybına veya maddi kayıplara değinmedi. Bu arada Yemen Enformasyon Bakanı Eşşami, Suudi ve Amerika'nın Yemen'deki teröristlere verdiği desteği kınadı.
Libya açıklarında biri bebek, ikisi kadın, 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu. Libya Kızılayı Homs Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre dün gece Homs kentinin El Allus bölgesi kıyısında Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan biri bebek 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kızılay ekiplerinin bölgede yürüttükleri arama çalışmaları sırasında yakınlardaki bir plajda da ikisi kadın olmak üzere 10 ceset daha bulunduğu, hala hayatta olan 3 göçmen ise ekiplerce hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu 3 göçmenin verdikleri ifade doğrultusunda kıyıdaki aramaların devam ettiği aktarıldı.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın Rusya'nın Ukrayna hududuna askeri güç yığmayı sürdürdüğü istikametindeki tezlerine cevap verdi. Peskov yaptığı açıklamada Rusya askeri birlikleriyle ilgili ne yapıyorsa kendi topraklarında yapıyor. Burada kimsenin bu natürel hakkımıza itiraz etmesine müsaade veremeyiz, bunu kabul edemeyiz. Rusya sonları yakınlarında tatbikatlar yapan, keşif uçuşları gerçekleştiren, gemilerini hareket ettiren NATO, Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinin katiyen, dostça olmayan aksiyonlarına karşı egemenlik hakkı çerçevesinde silahlı kuvvetlerini kendi topraklarında hareket ettirmek ve bir daha konuşlandırmak üzere belli aksiyonlarda bulunuyor dedi.
Ve Amerika'da Noel tatilinde COVID-19 nedeniyle 1600'den fazla uçak seferi iptal edildi. Amerika'da COVID-19'un Omikron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı. Noel tatil zamanı yıl içinde en fazla seyahat edilen en yoğun dönemi oluşturuyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Papa'nın Yemen ve Filistin'deki insani felaketler ile ilgili uyarısı hakkında. Dünya Katolikleri dini lideri Papa Francis dün Noel dolayısıyla uluslararası düzeyde etkileşimin engellenmesi ve bölge ve dünyada yaşanan insani felaketlere karşı sessizlikler hususunda uyarılarda bulundu. Papa, Yemen, işgal altındaki Filistin toprakları, Afganistan, Suriye, Ukrayna, Sudan ve diğer noktalardaki çatışmalara işaretle birçok çatışma, kriz ve savaşla karşı karşıyayız. Sanki bu çatışmalar hiç bitmeyecek gibi duruyorlar. Biz kardeşlerimizin acı ve üzüntü sesini duymamak tehlikesiyle ciddi şekilde karşı karşıyayız dedi. Papa'nın Yemen ve Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insani felaketler karşısında duyarsızlık ve pasiflik konusunda yaptığı uyarı aslında Batı'ya, özellikle de Amerika'ya yönelik bir imalı uyarı sayılır. Yemen'e gelince bu yoksul Arap ülkesi hali hazırda vahim bir durumda. Mart 2015'te Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri eşliğinde ve Amerika dönem hükümeti Barack Obama yönetiminin yardımı ve yeşil ışığıyla Yemen'in mazlum halkına karşı geniş çaplı bir saldırı ve savaş başlattı. Bu eylemin temel nedeni Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetlerinin Yemen ve halkı üzerindeki etki ve hakimiyetini arttırmak hırsıdır. Birleşmiş Milletler alt kurumları Suudi koalisyonu Yemen'e saldırmaya devam ederken Yemen halkının kıtlık ve benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşı olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Korkunç insani durum Amerikalı Demokrat Senatör Chris Murphy'nin bile tweet attığı noktaya kadar tırmandı. Murphy şöyle yazdı: "Yemen'deki savaş dünyadaki en kötü insani felakettir." Suudi koalisyonun Yemen'e kara, hava ve deniz kuşatmaları sonucu bu ülke insani felaketle karşı karşıya kaldı. Bu felaketin sonuçları arasında çeşitli bulaşıcı hastalıkların patlak vermesi ve çok sayıda Yemenlinin yetersiz beslenme ve şiddetli gıda kıtlığı nedeniyle aç kalması ve bir kısmının ölmesi yer alıyor. Ayrıca bu süreçte ciddi yakıt sıkıntıları da yaşanıyor.
Suudi koalisyonunun Yemen halkı üzerindeki insanlık dışı baskısının öne çıkan noktalarından biri, ülkenin birkaç yıldır devam eden denizden kuşatma altında olmasıdır. Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde bir raporda gıda güvenliği açısından dünyanın en savunmasız ülkesi olan Yemen'in 30 milyon nüfusunun yaklaşık %70'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bu feci duruma rağmen insan haklarını savunma iddiasında bulunan Amerikan Başkanı Biden'ın yönetimi Yemen kuşatmasının sona ermesi için Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetlerine baskı yapmak için fiilen etkili adım atmaktan kaçınıyor. Hatta onlara yardım bağlamında her iki ülkeye silah satışlarına yeniden başladı. İşgal altındaki Filistin'e ilişkin olarak korsan rejim Filistinlere yönelik baskı ve katliamlarını sürdürürken Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te onların topraklarını gasp etmeye, Filistinleri kovmaya, sürgün etmeye, liderlerine suikast düzenleme ve bu mazlum insanları katletme gibi siyasetlerine devam ediyor. Amerika, ırkçı İsrail'in stratejik müttefiki olarak Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği cinayetleri, suçları her zaman desteklemiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarda kendisine karşı kararların çıkarılmasını engellemek için veto yetkisini kullanmıştır. Şimdi de dünya Katoliklerin lideri özellikle Yemen ve işgal altındaki Filistin'de yaşanan insani felaketlere son verilmesi çağrısında bulunarak dünyanın dikkatini bir kez daha bu esnaf veren gerçeklere çekmiştir. Ancak bu insanlık dışı durum Amerika'nın Batı Asya'daki bölgesel müttefiklerini desteklemeye devam ettiği sürece devam edecektir.
Tahran'dan Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Erivan'ın yeni barış anlaşmalarını imzalamak istemesiyle ilgili. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım 2020'de üçlü bir anlaşmanın imzalanmasının ardından Bakü ve Erivan liderleri Karabağ Barış Anlaşması'nı sağlamlaştırmak için her aşamada yeni ikili anlaşmalar imzalamak zorunda kalmışlar. Bu belgelerin Bakü ve Erivan makamlarınca imzalanması, gerçekte Rusya aracılığıyla imzalanan anlaşmayı onaylayan belgeler sayılırlar. Bu yüzden söz konusu belgelerin imzalanması zaruri bir gelişme olarak görülmektedir. Bununla birlikte iki taraf Rusya'nın arabuluculuğunda 10 maddelik Dağlık Karabağ Anlaşması'nın imzalanması ardından bazı yabancı taraflarca bölge milletlerine dayatılan yeni sorunlarla karşı karşıya kaldıkları görülüyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya aracılığıyla imzalanan Dağlık Karabağ Barış Anlaşması sayesinde iki ülke bölgesel ve uluslararası işbirliğine başlayabilirler. Ancak bazı yabancı aktörlerin baskısı altında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'na yeni bir madde ekleme niyetinde olduğu görülüyor. Bakü yetkililerinden gelen yeni bir talebe göre Ermenistan 5 kilometre genişliğinde ve 60 kilometreden uzun bir koridoru Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmelidir. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye bu koridora Zengezur veya Türk Koridoru adını vermiştir. Erivan şimdiye kadar Bakü'nün bu talebini kabul etmemiştir. Son tutumlarında da Erivan yetkilileri bir kez daha Bakü ve Ankara'nın tekrarlanan talebini reddetti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu konudaki son açıklamasında Ermenistan Zengezur denilen koridor hususunda başka bir ülkeyle asla müzakere etmeyeceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zengezur koridorun açılışına ilişkin son açıklamalarına atıfta bulunan Nikol Paşinyan, ayrıca sanal bir basın toplantısında Ermenistan ve Türkiye ulaşım yollarının ve iki ülke sınırlarının yeniden açılması, Ermeni-Türk demir yolunun açılması ve her iki tarafın uçuşları için hiçbir ön koşul olmaksızın görüşmeye hazır. Ancak Zengezur koridoru Ermeni hükümetinin gündeminde yok ve olmayacaktır dedi.
Paşinyan'ın Erdoğan talebine verdiği tepki Türk koridoru oluşturma yönündeki beyhude çabaları sonuçsuz bırakmakta. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti pratikte bir koridora ihtiyaç duymadığından ve mevcut yolları yeniden inşa ederek bölgesel ve uluslararası ticaret hedeflerine ulaşabilir olduğundan bu koridorun bir dış dayatmadan kaynaklandığı söylenmelidir. Aslında Zengezur koridoru İlham Aliyev'in hükümet tarafından Türkiye'ye yardım girişi olarak ele alınmalıdır. Belki de bu yüzden bazı batılı uzmanlar Dağlık Karabağ'da üçlü barış anlaşmasının imzalanmasına bu yana herhangi bir barış planının uygulanmasını çok zor buluyor. Michigan Üniversitesi'nde Çağdaş Ermeni tarihi alanında eski bir profesör olan Gerard Liveredian şöyle diyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barış mümkündür ancak mevcut durumda iki taraf arasındaki müzakerelerin kalıcı bir barışa yol açması pek olası değil. Özellikle Türkiye'nin bu çatışmalara doğrudan katılımı durumu karmaşık hale getirdi ve süreci alevlendirdi. Dağlık Karabağ'a ilişkin 10 maddelik anlaşmanın uygulanmasının devamı da zorlaşmıştır. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda ikili barış anlaşmalarının imzalanması için yapılan müzakerelerin ardından Erivan yeni bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bir kez daha ilan etti. Ermenistan Başbakanı Erivan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasını talep ediyor dedi. Nikol Paşinyan sanal bir basın toplantısında şöyle dedi. Ermenistan ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınırın çizilmesini ve bu ülke ile karayolu ve demiryolu altyapısının onarılmasını talep ediyor. Ermeni yetkililer daha önce de Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınırların belirlenmesini talep etmişti. Daha önce Ermeni yetkililer ortak sınırın çizilmesi ve kesin olarak belirlenmesi konusunu gündeme getirmişti. Ancak geçmişten farklı olarak Azerbaycanlı yetkililer tereddütlü görünüyor. Bunun da dış baskılardan kaynaklanıyor olması muhtemeldir. Ancak ikili bir barış anlaşmasının imzalanmasıyla Bakü ve Erivan arasında kalıcı barış sağlanabilir. kalıcı barış için bir platform sağlanmasına rağmen bazı yabancı güçlerin en fazla faydayı sağlamak için 3. Karabağ Savaşı'nı kışkırtmaya çalıştığı söylenebilir. Değerli dinleyicilerimiz, Tarih Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları buradan sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6'de 1400, Hicri Kameri 22 Cemadülevvel 1443 ve Miladi 27 Aralık 2021 Pazartesi. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 6'de 1392'de Despot Şah rejimine karşı mücadelecilerden Seyyid Ali Ekber perveriş vefat etti. Hicri Şemsi 1321'de İsfahan kentinin Zerrinşehir bölgesinde dünyaya gelen Ali Ekber perveriş ilkokul ve ortaokul eğitimini aynı kentte bitirdi ve İsfahan Üniversitesi'nde edebiyat dalında lisans diplomasını aldı ve yüksek lisansını öğretmenlik bölümünde Tahran Yüksek Okulu'nda bitirdi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Cemadülevvel 1430'da İslam dünyasının önde gelen arif ve taklit merci ve müçtehit Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Behçet vefat etti. Hicri Kameri 1334'te İran'ın Gilan ilindeki Fumen'de dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Behçet 16 yaşında annesini kaybetti. İlk eğitimini Fumen'de bitiren bu İslam alemi dini ilimler alanında eğitimini sürdürdü. Ayetullah Behçet Necef'te içtihat makamına ulaştıktan sonra İran'a döndü. İlk birkaç ay doğum yeri olan Fumen'de kaldıktan sonra Gilan ulemasını ziyaret amacıyla oraya gitti. Kum'da kendi hocasının vefat haberini alan Ayetullah Behçet bu şehirde kalmaya karar verdi. Ayetullah Behçet Hicri Kameri 22 Cemadülevvel 1430'da Hakk'a yürüdü. Yıl önce bugün 27 Aralık 2008'de soykırımcı rejim İsrail işgal altındaki Filistin topraklarındaki Gazze şeridine şiddetli saldırılarını başlattı. Bu bölge halkı katil Siyonistlere karşı cesurca dik duruş sergiledikleri ve Filistin İslami Direniş Hareketi liderliğindeki Filistin seçilmiş hükümetini destekledikleri dolayısıyla Siyonistlerin şiddet uygulamalarına maruz kaldılar. ...86 yıl önce bugün 27 Aralık 1935'te uluslararası en büyük ve muteber istatistik müessesesi olan Gallup müessesesi kuruldu. ...76 yıl önce bugün 27 Aralık 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en önemli kurumlarından olan ve dünyada bağımsız bir kurum olan Uluslararası Para Fonu çalışmalarına başladı. Uluslararası Para Fonu'nun en önemli hedeflerinden biri dünyada döviz fiyatlarının tespit edilmesi, uluslararası alanda ticaret dengelerinin kalkındırılması ve iş imkanlarının yükseltilmesidir. Uluslararası Para Fonu'nda üye ülkeler bu uluslararası teşkilattaki paylarına göre oy hakkına sahiptirler. Bu yüzden Bu fonda merkezleri olan başta Amerika olmak üzere batılı devletler büyük pay ve nüfuza sahiptirler. Dört yıl önce bugün 27 Aralık 2007'de Pakistan Halkçı Partisi lideri Benazir Bhutto teröristlerce atılan bombanın infilakı sonucunda Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Rawalpindi'de katledildi. ...76 yıl önce bugün 27 Aralık 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın bitmesi üzerine Kore Yarımadası'nın parçalanmasını sağlayan tarihi Moskova Anlaşması imzalandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
AKP'nin kendisiyle savaşı.
Yeni Asya,
döviz düştü, gübre ve mazot düşmedi.
Milli Gazete,
Erdoğan'a erken seçim için kritik uyarı, Bahçeli'nin tuzağına düşme.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Miyase İlknur, 25 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyon halayına bekliyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kur korumalı Türk lirası mevduat kararının açıklandığı gece arka kapı yöntemiyle kamu bankaları aracılığıyla Merkez Bankası rezervinden 6 milyar dolar satılıp dolar 11 liraya düşünce Malatya'da pek sayın ahalimiz sevincini halaya durarak gösterdi. Döviz tevdiat hesapları listesine baktığımızda en çok döviz hesabına sahip iller sıralamasında AK Parti'nin oy depoları olan Aksaray, Kırşehir, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Antalya, Rize, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli ilk sıralarda yer alıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu iller arasında Malatya yok. Zaten oralarda halay falan çekilmesi de mümkün olamazdı. Zira kur düşünce kârdan zarar etmiş oldular. Bir de döviz hesabı en çok azalan iller sıralaması var ki orada da Malatya'nın adı geçmiyor. Reislinin mucizevi başarısı için halay çektiler, destek olanlara bir yararı yok. Enflasyon düşmüş olsa amenna. Neyse ne, halay başı kim olacak kavgası çıkmadığına ve kan dökülmediğine şükredelim, iyisi mi? Zira bir ay önce İzmir'de halay başı olma kavgasında kan döküldü malum. Halay yüzünden çıkan kavgada 3 kişi sizleri ömür. Halay çeken sadece Malatya halkı değildi. Bizim yandaş medyada da halay çeken çekene. Gerçi onlar dolar 18 lirayı aştığında da tey tey diye halay çekiyorlardı ya. Zaten ekside olan Merkez Bankası kuru düşürmek için kamu bankaları aracılığıyla 6 milyar dolar sattı ve kuru o seviyede tutmak için aynı 128 milyar doları heba ettiği gibi brüt rezervi de tüketecek. Uluslararası piyasalarda puanı eksi olan Türkiye'nin borç para bulması bu nedenle fahiş faiz ödemesiyle mümkün ancak. O da bizim sırtımıza binecek. Bu da freni patlayan enflasyonu daha da tırmandıracak. Geçen gün bankalarda üst düzeyde görev almış bir dostumla konuşurken, kurların bu kadar yükselmesine zaten bir anlam verememiş ve manipülatif bir olay olarak yorumlamıştım. aniden yükselmesi de aniden düşmesi de sığ bir piyasa olan ülkemizde manipülatif bir olay dedi. Demesi şu ki seçimler yaklaşırken halkımıza şeyhin bir keramet göstermesi gibi reisin de kendine özgü mucizevilerinden birini göstermesi amaçlandı. İyi de markete, çarşıya, pazara gidenler kurun inmesinin kendilerine yansımadığını görünce ayılacaklar. Onun da önlemini almak için şimdiden hem reis hem bankalar hem de halaycı medya mensupları yine suçluyu buldu. Marketler, mağaza zincirleri fiyatları düşürmeyerek fırsatçılık yapıyorlardı. Ben market sahiplerinin yerinde olsam hele hükümet şu akaryakıt, gübre, ilaç zamlarını kaldırsın ve her zamla payı artan ÖTV oranlarını indirsin, etiket nedir ki bir dakikada düzeltilir diye ortak açıklama yapardı. İşte o zaman enflasyon halayını ulusça çekeriz, sorun değil.
Mustafa Karaalioğlu 25 Aralık tarihli Karar gazetesinde faiz, döviz, güven başlıklı yazısına yer veriyor. Dolar artıyor, düşüyor, enflasyon dizginlenemiyor veya ülkenin borç stoku, borç riski artıyor, birdenbire mevduatlara hazine garantisi geliyor. Böylelikle bir ekonomide ilk defa bütün tasarruflar döviz cinsinden hesap edilir hale geliyor. Hafta başına kadar bütün propaganda mimli olmak ve illa da faize karşı çıkmak üzerineydi. Ama şimdi her ikisi de unutuluyor. Çok önemli değilmiş gibi muamele gören düşük kur bir anda ekonominin tek hedefi haline geliyor. İhracat, üretim vesaire ikinci plana düşüyor. Parası olanlar kendini kurtarıyor ama bakanın ifadesiyle düşük gelirler bu hengamede çarpılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün bunlar olurken düşük gelirli mi çok paralı mı bilinmez. İnsanlar yine döviz biriktirmeye devam ediyor ama coşku o kadar yüksek ki bununla da kimse ilgileniyor. Kimse bütün mevduatı dövize bağlandıktan sonra erili ufaklı bütün tasarrufçunun dolardan, eurodan vazgeçmeyeceği gerçeğiyle de alakadar görünmüyor. Faizi indirmek için çıkılan yolda gerçek faizin yani hazinenin ve sıradan vatandaşın borçlanma oranının %24 ile 30 arasına demir attığı gerçeğinin ise yüzüne bakan bulunmuyor. Tam bir heyecan fırtınası. Konuştuğumuz şey Türkiye ekonomisidir. Yani milli geliri azalan, hayat pahalılığı artan, borç yükü büyüyen, kur riski olan, yükselten daha yüksek faizi ve arkası kesilen yabancı yatırımlarıyla gergin bir ekonomi. Gelin görün ki derinleşen problemlere rağmen hala birinci mesele güven eksikliği olmaya devam ediyor. Mesela vatandaşları kur garantili mevduata çağıran açıklama sırasında Merkez Bankası'nın arka kapı işlemlerle belki 7, belki 9 milyar dolar satması ve bunun açıklanmaması gibi. Mesela birkaç gün öncesine kadar TL'nin ne önemi var, mühim olan ihracat diyerek insanların dövize koşturulurken şimdi neden birden tam tersine döndürüldüğünün izahı dahi edilmemesi gibi. Mesela zaten 128 milyar dolar rezerv yine dolar düşük kalsın diye buharlaştırıldıktan ve bunun işe yaramadığı görüldükten sonra hala niye bu tarzda ısrar edildiğinin anlaşılmaması gibi. Böylesine büyük problemleri olan bir ekonomi idare etmek için olmazsa olmaz vasıtanın kur ve faizden önce güven olduğunu bilmemek, görmemek yahut görmezden gelmekten daha büyük bir yanlış olabilir mi? Herkes biliyor ki bu yanlış diğer bütün yanlışların kaynağıdır. Geride bırakılan, üstü örtülen, görmezden ve duymazdan gelinen her cevapsız soru ekonominin üzerine ağır birer yüktü. İçeride itimatsızlığı, dışarıda da risk puanını arttırır. bir ekonomi yönetiminin ne yaptığı da, ne yapmayacağı da bilinmek zorundadır. Buna öngörülebilir ve şeffaf olmak denir.
Faruk Çakır, 25 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Üretim yok, israf var" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yaşadığımız sıkıntıların çeşitli sebepleri var ama en temel mesele ülkemizde üretimin yeterli olmaması. Belki de ondan daha can alıcı olan da israf içinde yüzüyor olmamızdır. İsrafın kişilerde ve devletlerde sebep olduğu yıkımın tam olarak farkında olduğumuz söylenemez. Ayrıca israf denildiğinde sadece çöpe atılan ekmekler gelmemeli. İşlerin ehil olmayanlara verilmesi de büyük bir israftır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tahran Radyosu.
Bütün dünyada gıda fiyatları yükselmiş durumda. Yıllardan beri gıda konusunda kendine yeten ülke olmakla övündük. Ancak günün şartlarına uygun adımlar atılmadığı için artık tablo tersine dönüşmüş durumda. Elbette ekilebilir arazilerin tamamı ekilmiş olsa ve uygun şartlarda sulanabilse belki de yine kendine yeten ülke olmak mümkün olur. Bunu yapamadığımız gibi gıda israfında da en ön sıralarda yer alıyoruz. Açıklanan raporlara göre Türkiye'de bu sene buğday rekoltesinde %13 nispetinde bir azalma bekleniyor. Türkiye'yi idare edenler gıda fiyatlarındaki artışın sebebi olarak marketleri ya da aracıları sorumlu tutsa da bunun doğru olmadığı bellidir. Elbette market ve aracıların bunu yapma ihtimali de var. Ama en başta devletin ürettiği ürünlerin fiyatları bile açıklanan resmi enflasyon rakamlarından çok daha fazla artmıyor mu? İdarecilerin piyasadaki fiyatları düşürmesi için açılmasını emrettiği kooperatif marketlerindeki fiyatlar 3 harfli zincir marketlerden çok mu farklı? Yeditepe Üniversitesi'nden ekonomist Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un çizdiği tablo şöyle. Geçmişten günümüze kadar gıdaya erişim konusu gündeme fazla gelmemişken, özellikle son 5 yılda sürekli bir kriz sürecinde olan ekonomimizde sürekli bir şekilde gündemi meşgul etti. Türkiye'de ilk defa gıda stoklu, arzı ve onun sürekliliği en derinden bir sorun olarak kabul edilmeye ve yine ilk defa kıtlık kavramı gündeme geldi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Behçeti saygıyla anmak.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının önde gelen büyük alimlerinden Ayetullah Behçet'i anmak üzere hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Allah'ın kulları arasında bazı kullar vardır ki Yüce Allah onları ta çocukluk ve ergenlik çağından itibaren özel ilgi gösterir ve merhameti ve inayetinin kapsamına alarak yetişkin insan olduklarında hak yolunu izleyenlerin önderlik görevini onlara emanet eder. Dünyaya gelmek bu insanların maddi hayat yoluna bastıkları ilk adımdır. Bu yolculuk Hicri Şemsi 1295 yılında Gilan'ın Fumen kentinde büyük alim ve seçkin arif Ayetullah Behçet için başladı.
Ayetullah Behçet ilk eğitimini Fumen Mektebi'nde bitirdi ve Arap edebiyatını öğrendikten sonra dini ilimleri öğrenme ve manevi makamlara erişme aşkı ile Irak'a gitti. Ayetullah Behçet yaklaşık 4 yıl boyunca Kerbela'da ikamet etti ve o dönemin merhum Haşih Ebul Kasım gibi büyük üstadlardan resmi ilimleri öğrendi. Ayetullah Behçet derslerde sergilediği yeteneği ile hatta hocalarını hayrete düşürüyordu. Şeyh Ebul Kasım, Ayetullah Behçet hakkında üstattan daha iyi olan talebeye helal olsun tabirini kullanmıştı.
Ayetullah Behçet, Kerbela'da Seyyid-i Şehada'nın feyizlerinden yararlanarak nefsini tehzip etti ve bu kentte kaldığı yıllarda büyük hocalardan fıkıh ve usul derslerini öğrendi. Ayetullah Behçet, İmam Hüseyin Aleyhisselam yas merasimlerine katılmayı İslami şiarlara saygı olarak biliyor ve bu şiarlara azamet kazandırarak gerektiğine inanıyordu. Nitekim ömrü boyunca da burada çaba harcadı ve sürekli şu vurguyu yaptı. Seyyid-i Şehada'nın yas merasimlerine katılmak İslam peygamberinin yakınlarına sevgi ve saygıdır. Hani Kur'an-ı Kerim'in de onlara sevgi ve saygı gösterilmesine vurgu yaptığı ve onlara sevgi ve saygıyı Risaletin karşılığı olarak belirlediği yakınları. Bu merasimlere katılmak İslam peygamberinin risaletinin karşılığıdır.
Ayetullah Behçet ta gençlik çağından itibaren kendini yetiştirmeye başladı ve ahlaki öğretilerde her daim sürekli çaba ve zorluklara katlanmak gerektiğini ve insan ancak ahlaki rezilliklerle mücadelede ve nefsani heva ve heveslerle cihatta bu şekilde zafer kazanacağını ve kendini yetiştirebileceğini, zira tezhip tüm değerlerin aslı ve temeli ve başkalarına hizmet kaynağı olduğunu vurguluyordu. Ayetullah Behçet her zaman ilim ve ahlakın bir arada olması gerektiğine inanıyor ve sürekli ilim ve tezkiyenin birbirinden ayrı düşmesi konusunda ikazda bulunuyor ve tezhip etmeden ilim sahibi olan alimin dili tüm zararlardan daha beter olduğunu belirtiyordu.
Günlerden bir gün Ayetullah Behçet'in talebelerinden biri ahlak alanında bir kitap önermesini istedi. Ayetullah Behçet şöyle karşılık verdi. Bir kitap gerekmez, sadece Allah'ın her şeye şahit olduğunu bilmen yeterli. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın insanların her şeyinden haberdar olduğunu buyurur. Örneğin Mülk suresinin 14. ayetinde şöyle buyurmakta. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
Ayetullah Behçet sürekli şu vurguyu yapıyordu. Tüm alemin Allah'ın mahzarı olduğunu asla unutmayın. Yani alemde hiçbir yer Allah-u Teala'nın velayetinin dışında değildir. Tüm mahluklar Allah'ın ve evliyalarının velayeti altındadır ve eğer kendilerini bu çemberin dışında varsayacak olurlarsa ister istemez iblis çemberinde yer almış olurlar. Örneğin kim nurdan uzaklaşırsa kaçınılmaz olarak karanlıkta yer alır ya da eğer biri evladını terbiye etmezse evladı onu terbiye eder. Yine eğer İslami İran toplumu ilahi kemale doğru hidayete erdirilmezse hiç kuşkusuz birileri çıkıp bu toplumu maddi kemale doğru yönlendirir.
Ayetullah Behçet, Hicri Şems'i 1363 yılında yüreği maneviyatla cilalandığı ve Hak Hazretine aşkla dolduğu ve sırtında ilim ve erdem taşıdığı bir sırada İslami İran'a geri döndü ve doğduğu kentte evlendi. Ayetullah Behçet, Necef kentine geri dönmeye hazırlanırken Kum kentine bir seyahat gerçekleştirdi ve burada Necef Dini İlimler Merkezi'nin bazı büyük hocalarının vefat haberini alınca Kum kentinde kalmaya karar verdi. Ayetullah Behçet, Necef kentinde Ayetullah İsfahani, Ayetullah Kumpani ve Ayetullah Şirazi gibi büyük üstadlardan feyizler aldı ve nefsini tehsip etti ve daha sonra da aynı kentte üst düzeyde tedrise başladı. Ayetullah Behçet Kum kentine hicret ettikten sonra aynı şekilde yoluna devam etti ve 40 yılı aşkın bir süre fıkıh ve usul tedris etti. Ayetullah Behçet ün yapmaktan kaçındığı için evinde ders veriyordu ve birçok değerli alim kendisinden feyiz aldı.
Ayetullah Misbah, Ayetullah Behçet hakkında şöyle diyor. Bizi ona cezbeden ilk şey manevi ve ruhani cazibesiydi. Fakat zamanla ilmi ve fıkhi açılardan da çok yüksek mertebelere eriştiğini öğrendik. Bu yüzden kendisinden ders almaya ve ilminden yararlanmaya çalıştık. Ki bu da her gün huzuruna çıkıp ruhi ve manevi erdemlerinden yararlanmamız için bir bahane oluyordu. Taharet kitabını Ayetullah Behçet ile başladık. Biz kendisinden birçok derste pek bulunmayan faydaları gördük.
Ayetullah Behçet sülük yolunu ve yordamını çok iyi biliyordu. Yani hem tevessül ve zikir ve daimi ziyaret olan zahiri sülükü ve hem de geçidi takva yolu olan batini sülükü biliyordu. Bu yüzden Ayetullah Behçet her daim Allah-u Teala'yı hazır ve nazır olarak görüyor ve karşısında mutlak teslimiyette oluyordu. Ayetullah Behçet sürekli zikir ve münacat fısıldıyor ve bazen de irfani şiirleri okuyordu.
Ayetullah Behçet az konuşan ama öz konuşan bir arifti ve söylediği her söz nurani kalbinden diline yansıyan bir hikmetti. Ayetullah Behçet oldukça alçak gönüllü bir alimdi ve dünyevi ve maddi hiçbir kaygısı yoktu. Bu yüzden merhum Allame Caferi Ayetullah Behçet'in oğluna şöyle diyordu. Unutma! Sen daha babanı tanımamışsın. Ben alemi gezdim. Hayatta olduğu sürece ne tanıyabileceğin ve ne de tanımana müsaade edecek bir tek o kaldı. Onu senden aldıklarında ancak o zaman onun kim olduğunu anlarsın. O zaman tüm hayatını bu pire hizmet etmeye ada. Gelecek kuşak için emaneti taşı. Babanın söylediği her sözü kaydet, hatta kendin bile anlayamadığın bir söz ederse onu da kaydet ve koru.
Ayetullah Behçet namazda da çok gözyaşı döken biriydi ancak sohbet ederken her daim güler ve yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Ayetullah Behçet aynı zamanda çok ince mizah yapan bir alimdi ve onu görenlerin ruhunu neşelendirirdi.
Ayetullah Behçet dinin önde gelen büyüklerine özel saygı duyardı ve mümkün mertebe Hazreti Masumi Salamullah Aleyha'nın türbesini ziyaret eder ve ne zaman el verirse İmam Rıza Aleyhisselam türbesine büyük saygı adabı ile ayak basardı. Ayetullah Behçet sabır ve sükût ehli ve oldukça takvalı bir alimdi ve başkalarını da aynı özelliklere davet ederdi. Ayetullah Behçet hem din ahkamı ve hem inanç, ahlak ve irfan fakihiydi. Ancak her zaman başkalarına sözle bir şey öğretmek yerine amelleriyle öğretirdi. Ayetullah Behçet kelimenin tam anlamıyla keramet sahibi bir insandı ve bu özelliği söz ve amellerine yansırdı. Ayetullah Behçet ibadetleri sayesinde günah hakikatini gören ve asla günah işlemeyen bir şahsiyetti.
Ayetullah Behçet'in birçoğu yayımlanmayan fıkıh ve usul üzerine telifleri bulunuyor. Ayetullah Behçet bu eserleri kendi imkanlarıyla yayımlamaya gönüllü olanlara şöyle diyordu. Daha birçok büyük alemin el yazması eserleri basılmayı bekliyor. Benimkiler için henüz vakit var. Ayetullah Behçet yazmaya gençlik çağında Muhaddis Kumi ile başladı ve Sefinetul Bahar'ın telifinde onunla işbirliği yaptı. Öyle ki bu eserin büyük bir bölümü Ayetullah Behçet'in el yazısıdır.
Bilginler Hazinesi adlı eserin yazarı tarihçi Muhammed Şerif şöyle diyor. Ayetullah Hac Şeyh Muhammed Taki Behçet Garavi Fumani, Kum Dini İlimler Merkezi'nin büyük ayetullahlarından ve seçkin alimlerinden ve hakikaten şayeste ve muttaki bir alimdir.
Ayetullah Behçet bir ömür İslam'ın tealimi yaygınlaştırma uğruna emek harcadıktan sonra Kameri 22 Cemadülevvel 1430 tarihinde Hakk'a yürüdü. Ancak kesin olan şu ki bu seçkin alimin adı ve yadı hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek ve öğretileri birçok büyük insana yetiştirecektir. Biz de kendisine Allah'tan rahmet ve masum imamlar ve evliyalarla mahşur olmasını niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının önde gelen büyük alimlerinden Ayetullah Behçet'i anmak üzere hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batan Sea gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak Federal Mahkemesi seçimlere ilişkin kararını ertelemesi,
Suud rejiminin Yemen topraklarına saldırılarını sürdürmesi
ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan ziyareti
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Irak Federal Mahkemesi, çarşamba günü seçim sonuçlarına ilişkin nihai kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak mahkeme kararını açıklamayı pazar günü erteledi. Seçimlerin nihai sonuçlarını açıklama kararının ertelenmesi, Irak parlamentosunda Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri'nin bağımsız seçim yüksek komiserliğinin seçimlere hile karıştırdığını gösteren yeni kanıt ve belgeleri federal mahkemeye sunma üzerine gündeme geldi.
Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri mahkemede Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği 5 milyon seçmen için elektronik oy kullanma kartı vermediğini ve sonuçta bu vatandaşları oy kullanma hakkından mahrum bıraktığını belirtti. Üstelik elektronik oy kullanma kartı olan birçok seçmenin de oylama cihazında aksamalar yüzünden oy kullanmadığı belirtildi. Amiri seçimlerin düzenlenmesini teknik açıdan gözetlemekten sorumlu gözlemci firma hiç kimseye fark ettirmeden seçimlere hile karışmasını ve oyların değiştirilmesini onayladığını ifade etti.
Bundan önce El Vataniye İttifakı lideri İyad Allawi de bir açıklama yaparak, federal mahkemeye geçen seçimlerde 14 teknik ve idari sabotajı ve bazı yasal ve hukuki suçları rapor ettiğini açıkladı. El Vataniye İttifakı, Irak Anayasası ve fıkhi ve hukuki hükümlere göre seçimlerin tamamen iptal edilmesini isteyerek temeli batıl olan her şey batıl sayılması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan geçen hafta Cuma günü, binlerce Iraklı vatandaş seçim sonuçlarına itiraz etmek üzere başkent Bağdat'ta protesto eylemi düzenledi. Protesto ve oturma eylemlerini düzenleyen komite ise seçim sonuçlarına itiraz etme doğrultusunda Irak Yargı Kurumu'na hitaben bir bildiri yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi. Ketayif Hizbullah Şehitleri ve Tekfirci IŞİD terör örgütüne kazanılan zaferin seçkin komutanlarının işgalci Amerika ordusunun bazı yerli hain işbirlikçilerin işbirliğiyle bombardımanlarında Bağdat Havalimanı'na yakın bir noktada şehit düşenlerin şehadet yıl dönümü yaklaştığı bir sırada biz Cesur Irak Yargı Kurumu'na hitap ediyor ve işin ta başından size iyimser baktığımızı ilan ediyor ve sizden baskılara karşı teslim olmamanızı ve mazlumların yanında yer almanızı ve sahtekarlara ve zalimlere karşı güçlü bir set olmanızı istiyoruz.
Irak parlamento seçimleri geçen 10 Ekim tarihinde düzenlendi. Seçimlerin üzerinden 2 ay geçtiği bir sırada seçim yüksek komiserliği bazı ufak tefek değişikliklerle sonuçları açıklamasına karşın seçim sonuçlarına itiraz edenler itirazını sürdürdü ve en son federal mahkemenin nihai sonuçları açıklaması kararlaştırıldı.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Suud İttifakı Yemen topraklarına saldırılarını sürdürdü. Suud İttifakı'na bağlı savaş uçakları Cuma günü sabah saatlərində Sana'nın Hissura stadiumu başda olmaq üzərə çeşitli sivil hədəfləri bombardıman etdi. Haber kaynakları Sana'nın kuzeyində korkunç patlama səsləri duyulduğunu, savaş uçaqları Hissura stadiumunu 3 kəz bombardıman etdiyini duyurdu. Haberdə Suud İttifaqına bağlı savaş uçaqları ayrıca Sana'nın güneyində Zübeyri caddesini də hədəf aldığı qayd edildi. Yəmənli kaynaklar saldırıda sivillərin yaralandığını belirtti.
Suud rejimi Sana'nın Hissura stadyumunda askeri silah ve teçhizat bulunduğunu ve bu yüzden bu stadyumu bombardıman edilmesi icap ettiğini iddia etti. Ancak saldırıdan hemen önce Yemen Siyasi Yüksek Konsey üyesi Muhammed Ali Husi, Suud İttifakı'nın ileri sürdüğü stadyumda silah bulunduğu iddiasını reddederek, medya mensuplarını stadyuma davet ederek bu mekandan görüntü çekmelerini ve böylece saldırgan Suud İttifakı'nın yalanını gün yüzüne çıkarmalarını istedi.
Suud İttifakı'nın Hissura stadyumuna saldırısından hemen sonra da Yemen Enformasyon Bakanı Nasreddin Amir, tüm medya organlarını bu stadyumda hiçbir silah olmadığını ispat etmek üzere Hissura Spor tesislerine davet etti. Yemen medyası da Hissura stadyumuna gelip çeşitli bölümlerine görüntüledikten sonra bu mekanda hiçbir türlü silah bulunmadığını ilan etti.
Suud İttifakı Yemen topraklarını kuşatma altına aldı ve bu yüzden çok sayıda Yemenli vatandaş hayatını kaybettiği halde bu ülkeye saldırılarını sürdürüyor. En son İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Şehit Hasan İrlu, Yemen'e dayatılan kuşatma ve Suud rejiminin İrlu'nun Tahran'a intikal ettirilmesi için gereken izni vermeyi geciktirmesi yüzünden koronavirüs hastalığına yenilerek şehit düştü. Suud rejiminin bu tutumu Ensarullah lideri Abdülmelik Husi'nin sert eleştirileriyle karşılaştı. Husi geçen hafta Mağrib, Şeb'i ve Beyza eyaletlerinin aşiret heyetleriyle görüşmede Suud rejimi Yemen hava sahasını kapattığını fakat Mekke ve Medine hava sahasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek isteyen Siyonist rejim İsrail Başbakanı'na açtığını belirtti. Konu hakkında siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Yemen halkı bu alanda bu açıdan bir istisna teşkil ediyor. Bu istisnalık ondan ibaret ki Yemen halkı savaştan hiç korkmuyor. Ve Yemenli mübarizler şimdiye kadar bu 5 senelik yanılmıyorumsa savaşta çok büyük başarılar elde ettiler. Ona rağmen ki rakipleriyle yani düşmanlarıyla mukayesede çok zayıf derecede donatımları ve askeri teçhizatları vardır. Şimdi düşman bunu bilerek, düşman dedikte biz tekçe müstebit istibdatçı Saud rejimini değil, onun müttefikleri olan ve ona muzdurluk yapan tüm insanları, grupları ve devletleri nazarımızda tutuyoruz. Bu düşman koalisyonu savaş alanında bir uğur kazanmadığını görerek şerefsizcesine insanlığa yakışmayan bir biçimde Yemen'in dinç halkına milyonlarca kadın, ihtiyar, bebekler, çocuklar ve hastalar, sakat insanlar ve bu kimi mazlum tabakaya, kademeye ihanet etmişler, ona, onun kanına kıymış olurlar. Şimdi son zamanlarda eğer bu problem, eğer bu müşkül olmasaydı diyebiliriz ki son zamanlarda Yemenli mübarizler çok büyük nailiyetler kazanmışlar savaş alanında. Bunu bir görerek Saud rejimi aylardır ki Yemen demek halkının temsilcileriyle burada bir haşiye çıkalım. Ben kesinlikle Abdurrabbu Mansur'un oyuncak hükümetini, demek Yemen hükümeti denilmesinin aleyhdarıyım. Artık çoktan beridir ki bu Abdurrabbu Mansur ne Yemen halkını temsil etmiyor, ne Yemen arazisine hükümetlik etmiyor. Onun etrafındaki emperyalist uşağı olan oyuncak bakanlar, bunlar hepsi sadece tiyatroda olan bir butaforya kimi. Yani tiyatroda görürsünüz, yalancı tüfekler olur, yalancı meyveler olur, yalancı neler neler oluyor. Tiyatroda kullanması için tiyatronun sahnesinde. Aynen bu butaforya, bu bilmiyorum, ben belki tam dinleyicilerimize tanış değildir bu söz. Ama onu diyelim ki bu marionet, oyuncak hükümet hiçbir Yemen halkının ne dininden, mezhebinden, siyasi bakışından, sosyal durumundan asılı olmayarak hiçbir kademenin menafeini temsil etmiyor.
Sayın Teymur Kuliyev'e teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'a 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Guterres, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necip Mikati ile görüştü. Guterres ayrıca Salı günü Birleşmiş Milletler güçleri UNIFIL'in Nakura'daki karargahını ziyaret etti ve bu gücün komutanları ve yüksek subayları tarafından karşılandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, ziyaretin amacını Birleşmiş Milletler'in Lübnan halkına yaşadıkları krizlerin üstesinden gelebilmeleri için en iyi çözüm yollarını ele alma şeklinde ifade etti. Antonio Guterres, El Şark El Avsat gazetesine verdiği mülakatta da Lübnan'da gerekli reformların yapılması için liderlerden birlik olmalarını istedi. Guterres ayrıca Lübnan'ın siyaset arenasında dış müdahalelerin durdurulmasına vurgu yaptı. Guterres, Birleşmiş Milletler seyrek kaynakları ile Lübnan ordusuna destek verdiğini belirterek, uluslararası toplumdan Lübnan ordusuna daha fazla yardım etmesini istedi. Lübnan'la Siyonist rejim İsrail arasında sınır hattının belirlenmesine ilişkin sorunlara da işaret eden Guterres, bu sorunların da çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Guterres ayrıca Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinden Lübnan'a yardım etmelerini talep etti.
Aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ziyareti sırasında sadece Lübnan halkının iç meseleleri üzerinde odaklandı ve Siyonist rejim İsrail ve bazı Arap rejimlerin Lübnan'ın milli egemenliğini ihlal etmelerine hiç değinmedi. Guterres, Siyonist rejimin Lübnan'ın milli egemenliğini defalarca ihlal etmesine işaret etmeden bir nevi bu rejimin yaptıklarını desteklemiş oldu. Bu arada gerçi Guterres Lübnan'da reformların zaruretine vurgu yaptı fakat bu açıklaması bile Lübnan'ın iç işlerine müdahale niteliğindeydi. Guterres, Eşşark El Ovsat gazetesine verdiği mülakatta Lübnan'ın iç işlerine müdahale ederek Hizbullah hareketinden diğer siyasi partiler gibi siyasi bir parti olmasını istedi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetiyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi kötü niyetlilerin İran'ın komşularıyla ilişkilerini bozmak istediklerini belirtti. İran'da Noel dolayısıyla Hristiyan tutuklulara 10 gün izin verildi. İran Kızılayı, politikamız insani yardım hizmetlerinin daha da yaygınlaştırılmasıdır dedi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro yakında Tahran'a geleceğini söyledi. Rusya, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankaların faiz oranlarının düşürülmesinin ardından enflasyonun düşürme sözü verdi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği yasa dışı operasyonda PKK'lıları hedef aldı. Kuzey Kıbrıs Türk kesimi lideri Ersin Tatar bölgeye Türklerin askeri müdahalesini destekledi. Siyonist rejim kabinesi, terör rejimi İsrail'in işgalindeki Suriye'nin Golan Tepelerinde yeni yerleşim birimlerinin yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Filistin kurumları Siyonist saldırılara karşı uluslararası koruma çağrısında bulundu. Yemen başkenti, Suudi saldırganlar tarafından yeniden bombalandı. Ve Libya'da aralarında bir bebek ile iki kadının da bulunduğu 27 göçmenin cansız bedeni sahile vurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.